Ayrım 37.
Adalet verilmez, teslim edilmez, burjuvazi tarafından satılır. Teorik olarak parasız olan adalet, gene de ancak bir davanın giderlerini üzerine alabilecek kimselere verilir. Bir emekçi bir iş kazası için nasıl zarar ziyan tazminatı elde edebilir? Bir idari eşitsizliğe karşı devlet konseyinden nasıl yardım isteyebilir? Adalet, ta burjuvazinin ilk zamanlarına kadar giden ve halk yığınlarınca anlaşılmaz olan bir ifadeyle dağıtılır. En sonu ve özellikle adaleti yöneten ilkeler, mülkiyetin, sermayenin savunulması üzerine kurulu burjuva hukukun ilkeleridir. Kişisel malları çalanlara, hırsızlara karşı yapılan önleme ve bastırma, sömürücülerine karşı savaşım veren emekçilere karşı baskıya bir özür oluşturur. Siyasal işlerde burjuva devletin yüksek yargıçlar üzerindeki baskı araçları, terfilerine karşı şantajdan, kışkırtıcı ajanların yaptıkları, zar zor maskelenebilen tehditlere kadar çok çeşitlidir. Hatta cinayetler konusunda bile burjuva ideolojisinin bunları cinayetin bağımsız bir düşkün ya da bir şerefli ailenin çocuğu tarafından işlenişine göre çok farklı biçimde değerlendirdiği bilinen bir şeydir. En sonu çöküş halindeki burjuvazinin ahlakça düşüşü, adaleti pratik bakımdan toplumun yüksek çevrelerinin soygununu yapan büyük işler peşindeki kaçakçı, kara borsacı ve gangsterleri karşısında güçsüz bir hale getirir. Hukukun içeriği var olan mülkiyet rejimini onaylamak gibi bir göreve sahip olması olgusundan doğar. Sonsuz ilkelerin, doğal yasaların ya da kolektif bilincin iradesinin türleşmesi olmaktan uzak bulunan hukuk, üst yapı oluşturan bir öğedir. Mutlağa götürerek, sözde değişmez bir ilkeyle doğruluğunu tanıtlayarak sonsuzlaştırmaya çabaladığı egemen mülkiyet biçiminin yansısıdır. Burjuva hukuk anlayışı, metafizik yöntemin en iyi uygulama örneklerinden biridir. Basit bir örnek hukukun sınıf içeriğini açıklayacaktır. Yasa çocuklara ana babalarının gereksinmelerine yardımda bulunmak ve ana babalara ise çocuklarını yetiştirmek zorunluluğunu yükler. Bütün toplum için genel kural olan bu zorunluluk ancak mülk sahibi olan burjuva aileler için bir anlam taşımaktadır. Proletaryanın çalışmayan unsurlarının yani yaşlı, hasta ve sakat emekçilerin ise çocuklarını yetiştirme zorunluluklarını yerine getirmeyecekleri açık değil midir? Burjuva demokratik devlet bunlardan başka şu aşağıdaki çizgilerle karakterize olur. Bürokrasi, yönetim yalnızca yukarıdan aşağıya büyük burjuvazinin gizli buyruklarına göre yürütülür. Yüksek yönetim pratik olarak sorumsuzdur ve doğrudan doğruya mali oligarşi tarafından denetlenir. Yüksek memurlar yeteneklilerin yani burjuvazinin yüzyıllardan gelme sınıf deneyiminin taşıyıcıları olan uzlaşmış içine kapalı müfrezeleri oluştururlar. Bu yönetim meslek sırrı bahanesiyle parlamento komisyonlarının denetiminden kaçırılır. İl yönetimi yerel meclislerin çalışmalarını gözden geçirir ve onların kararlarını büyük burjuvazinin sınıf çıkarlarına bağımlı kılar. Militarizm, barışı yalnız iki saldırı arasında bir ateşkes sayan emperyalizmin bir sonucu olan askeri hizmet süresinin çok fazla olmasının, bütün öteki amaçlarının yanında gençliği emperyalizmin hizmetinde ayakta tutmak gibi bir amacı vardır. Disiplin tartışmasız yukarıdan empoze edilen edilgin bir itaat gibi anlaşılır. Emperyalizm erlerine kendi sınıf amaçlarını açıkça itiraf edemez. Parlamentarizm, seçimler yalnız her 4 ya da 5 yılda bir burjuvazinin hangi güvenilir adamının parlamentoda halkı temsil edeceğine ve ezeceğine karar vermek zorunda oldukları şeklinde anlaşılır. Halkın temsilcileri seçmenleri tarafından görevden alınamaz, düşürülemezler ve burjuvazinin kuvvetlerin ayrılması safsatası gereğince yürütme ve yönetme kuvvetini ellerinde bulundurmazlar. Parlamentarizmin tanımlaması öyledir ki, seçilen meclisler kararlarının yürütülmesini ve uygulanmasını kendileri denetlemezler, meclisler iş görmezler, etkili değillerdir. En sonu Fransa'da son zamanın olayı siyasal personelin bile bir Pinay, bir Mayer, bir Lanyel ile birlikte artık siyasal personeli boyundurukları altında bulundurmakla yetinmeyen ve hükümetin yönetimini şahsen sağlayan kapitalistler arasında doğrudan doğruya seçilmesidir. Birleşik Devletler'de bu olay daha eski ve daha yaygındır. Generaller, diplomatlar, yargıçlar bu görevleri bizzat kendileri yerine getiren kapitalistlerdir. İşte şimdi bütün devletin hangi anlamda bir sınıf iktidarı olduğunu görüyoruz. Bu demektir ki iktidar gerçeği kendi çıkarları içinde ve kendisine özgü yöntemlerle iş gören bir sınıfa aittir. Burjuva devlet kapitalistler için demokrasi olabilir ama her zaman işçi sınıfı üzerinde bir diktatörlüktür. Lenin, diktatörlük demokrasinin yatsınması kim için diyordu. O halde faşizmi bir partinin diktatörlüğü olarak tanımlamak yanlıştır. Faşizm, finans kapitalin en gerici, en şöven, en emperyalist unsurlarının açık terörist diktatörlüğüdür. Tek parti bu sınıf diktatörlüğünün aletinden başka bir şey değildir. En sonu modern devlete proleter unsurların nüfuz etmesi üzerine, ki bu devlete sözde aracı bir nitelik sağlayacaktır. Çünkü devlet tamamıyla proleter olmasa da artık bütün bütüne burjuva da olamayacaktır. Türünden sosyal demokrat gevezeliklerde şu gerçeği maskeleyemez. Eğer proletarya büyük zahmetlerle kapitalist devletin ileri karakollarından birkaçını düşürmek zorunda kaldı ise, bu kapitalist devletin kapitalist devlet olarak kalmasını önler mi? Ya da tersine bu devletin kapitalist devlet olduğunun kesin kanıtı değil midir? B. Devletin biçimi. Devletin biçimi toplumsal içeriğinin ifadesidir. Sınıf savaşının gelişimiyle belirlenir. Lenin antik çağdan beri ortaya çıkan çeşitli devlet biçimlerini ayırt eder. Bir tek kişinin iktidarı olarak monarşi, seçilmemiş iktidara yer vermeyen devlet olarak cumhuriyet, nispeten sınırlı olan bir azının iktidarı olarak aristokrasi, halkın iktidarı olarak demokrasi. Bu çeşitli biçimler aralarında birleşiyorlardı. Örneğin cumhuriyet aristokratik ya da demokratik olabilir ve aynı zamanda monarşi artıklarını içinde barındırabilir. Devletin biçimi çok kere değişkendir. Biçim çok kere içeriğine göre geride kalarak kendi tutumuyla toplumun iç çelişkilerini ifade eder. Antik çağda bütün devlet biçimlerinin köleci bir içerikleri vardı. Bununla birlikte birinden ötekine aristokratik cumhuriyetten demokratik cumhuriyete, örneğin Roma'da geçiş zorunlu olarak toprak sahipleriyle tacirler arasındaki sınıf savaşının yeni bir evresini yansıtıyordu. Feodal düzende devlet biçimleri büsbütün değişik oldular. Feodallerin devlet şefini, imparatoru seçtikleri aristokratik cumhuriyetler olmuştu. Bazıları babadan oğula geçen monarşiler haline döndüler. Charlemagne her yıl Karolingiyen soylularından bir parlamentoyu toplantıya çağırıyordu. Bu Frankların cumhuriyetçi geleneklerinin bir kalıntısıydı. Birinci Kapetiyenler seçiliyorlardı ve belli bir dönemde Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nda imparator büyük feodaller tarafından seçilirdi. Ama bütün bu durumlarda da devletin içeriği feodaldi. Seçilmiş delegelerden oluştuklarına göre eski rejimin Etajenero Meclisi cumhuriyetçi nitelikte bir kurumdu ve burada feodaller otomatik olarak her iki üçte birinin, yani soylularla din mensuplarının çoğunluğundan yararlandıklarına göre aynı zamanda aristokratik bir kurumdu ve bu arada feodallerin çıkarlarına hizmet ettiği için de feodal bir kurumdu. Burjuvazi mali çarelerle monarşik feodal devlette bir nüfuz elde edince feodal bir kurum olan ve burjuvazinin azınlıkta bulunduğu Etajenero kurumunu yenilgiye uğrattı. Bunun içindir ki 14. Louis'in ve Colbert'in mutlak monarşisinde Etajenero meclisi hiçbir zaman toplanmadı. Ama 18. yüzyılda burjuvazinin kaydettiği feodal sistemin varlığını bile tehlikeye sokan ilerlemelerden dolayı daha önce Front ayaklanmasından sonraki günlerde feodallere karşı yöneltilmiş olan monarşik mülkiyetin sivri ucu bu kez burjuvaziye karşı döndü. Burjuvazi bunun üzerine Etajenero meclisinden yararlanmayı tasarladı. Durum değişmişti. Birkaç reform yaparak şimdi burjuvaziye hizmet edebilirdi. Soylular ülkede tecrit edilmiş durumdaydılar. Din mensupları ise sınıf savaşımı sonucu feodal yüksek ruhban ve halktan çıkma aşağı ruhban olarak ikiye bölünmüştü. Burjuvazi ulusal ekonominin zenginliğinin dayandığı sınıftı. Burjuvazi üçüncü gücün, geleneksel olarak öteki iki tabanın her birininkine eşit olan delegelerinin sayısını iki katına çıkarmak ve Etajenero Meclisi içinde artık zümre hesabıyla değil de adam sayısıyla bir oya sahip olmak için halk yığınları arasında bir kampanya yürüttü. Bu şekilde din mensupları grubunun alt tabakasının delegelerinin desteğini de sağlayarak Etajenero Meclisi'nde kesin olarak salt çoğunluğu elde etti. Delegeler toplandığı zaman üçüncü gücün vekilleri oturumu kendi otoriteleriyle yürüterek din mensupları vekillerini kendileriyle birleşmeye davet ettiler ve kendilerini millet meclisi olarak ilan ettiler. Görülüyor ki sınıf savaşımındaki durum değişikliklerine göre burjuvazi bazı kez feodal devletin monarşik kurumlarından, bazı kez feodal devletin cumhuriyetçi kurumlarından yararlanmayı bildi. Sınıf savaşımının gelişmesidir ki bu feodal kuruma yeni bir içerik, burjuva bir içerik vermek olanağını sağlamıştır. Yeni içerik belli bir zaman için eski bir biçime büründü ve kendi değişikliklerini sağladı. En sonu şunu da kaydedelim ki, nicel bir evrim, ülkede burjuvazinin gücünün artması, diyalektik olarak kurumların biçiminde nitel bir değişikliğe, Etajenero Meclisi'nin millet meclisi haline gelmesine ve aynı zamanda genel siyasi durumun tümden tersine dönmesine, siyasal devrime yol açtı. Bütün bunlar sınıf savaşımının gelişiminin temeli üzerinde yapılmıştı. Bizzat burjuvazi de sırası gelince egemen sınıf oldu, çeşitli devlet biçimlerini uyguladı. Meşruti krallık, yani yalnız belli bir vergiyi ödeyebilecek kadar zengin olan, etkin yurttaşların seçmen olabildiği yükümlü seçmenler sistemine, yani gen sistemine dayanan, demokratik olmayan bir cumhuriyetle sımsıkı sınırlandırılmış bir monarşi. Gen sistemine dayanan cumhuriyet, genel oy hakkıyla demokratik cumhuriyet. Ama birinci biçim gerekli olduğu dönemlerde eski rejimle yapılan bir uzlaşmayı temsil ediyordu. İkincisi rejimin iktisadi temeline uygun düşmesi bakımından burjuvazinin tercihi oldu. Bu mülk sahiplerinin cumhuriyetiydi. Üçüncüsü proletaryanın sınıf savaşımı geliştiği ve sınıfların çatışmasını ılımlaştırmak, proletaryanın devrimci atılışını yönlendirmek ve kırmak için burjuvazinin kendi sınıf diktatörlüğü görüşünü değiştirmesi gerektiği zaman zorunlu oldu. Burjuvazi demokratik cumhuriyetin ideal ve son devlet biçimi olduğu, ilerici bilincin, uygarlığın, hümanizmin, doğal hukukun cisimleşmesinin son sözü olduğu, bir bakıma tarihin de sonu olduğu fikrini herkesi inandırmayı çok isterdi. Böylece sermayenin egemenliğini sonsuzlaştırabilirdi. Kapitalizmin çelişkileri, sınıf savaşımının ve iktisadi bunalımların keskinleşmesi, emperyalist saldırıların hazırlanışı, kapitalizmin genel bunalımının başlaması buna olanak vermedi. Burjuvazi çürümüş bir ekonomi üstünde yalpalayan, kendi sınıf egemenliğini sürdürüp gitmek ve savaşı hazırlamak için demokratik maskesini atmak, kendi öz meşrutiyetini bozmak zorunda kaldı. O zaman kan dökücü vahşiliği içinde faşizmin lanetlenmiş çeyresini, sermaye diktatörlüğünü gösterdi. Bununla devletin sınıf içeriğinin biçimden önce geldiğinin, demokratik cumhuriyetin tarihsel, geçici ve burjuvazinin kendi sınıf çıkarlarına bağlı olan, hiçbir şekilde kutsal ve sonsuz olmayan bir devlet biçimi olduğunun kanıtını verdi. Burjuvazi özgürlüğe ve uygarlığa karşı çıkar gütmeyen ve kayıtsız şartsız olan aşkına ilişkin beyanlarının ikiyüzlülüğünü kendisi tanıtlamış oldu. 4. Sınıf savaşımı ve özgürlük. A. Burjuvazi ve özgürlük. Burjuvazinin özgürlük uğruna tarihsel savaşımının bir sınıf içeriği vardı. Eğer burjuvazi, burjuva devrimi çağında özgürlüğün önderi olduysa nedenleri şunlardır. A. Çünkü burjuvazinin pazarda feodal bağlardan kurtulmuş, bir senyöre bağlı olmayan özgür bir kol gücü, kapitalist üretimin gereksinmelerine göre sanayi çevresinde toplayabileceği ya da tersine işsizliğe terk edebileceği kol emeği bulmaya gereksinmesi vardır. B. Çünkü yeni üretici güçlerin gelişmesi, ticaret özgürlüğü, girişim özgürlüğü ve feodal ekonominin kısıtlamalarının ortadan kaldırılmasını gerektirir. C. Çünkü bireyin özgürlüğü, burjuvazinin temeli olan toplum üyeleri arasındaki bütün kişisel bağları ortadan kaldıran paranın temsil ettiği bir zenginlik olan özel mülkiyet biçimini en iyi şekilde ifade eden hukuksal ve siyasal biçimdir. Her ne kadar burjuvazi tersine mutlak birey kavramının üstün değerin özel mülkiyeti haklı gösterdiğini inandırmak isterse de bireysel özgürlük fikrinin temeli burjuva özel mülkiyetidir. D. Çünkü özgürlüğün önderliğini yaparak burjuvazi feodaliteye karşı savaşımında halkın öteki sınıflarıyla, köylülerle ve küçük burjuvazinin çeşitli tabakalarıyla siyasal bir ittifak kurmak üzere ideolojik bir temel yaratır. Burjuva demokratik devrim feodaliteye karşı savaşımı başarıya götürmeye özgü bir yöntemdir. Dikkat edelim ki kendisini liberal özgürlük yanlısı ilan eden bu burjuvazi, edilgin yurttaşlara seçim hakkını reddeden aynı burjuvazidir. Onun liberalizminin sınırları tamı tamına sınıf çıkarının sınırlarıdır. Kapitalizmin kendi özellikleri nedeniyle ve rekabet yüzünden çıkarları ayrı yönlerde olabilen kesimlere bölünen burjuvazi, bu kesimlere uygun düşen siyasal örgüt biçimlerini yaratır. Burjuva partilerinin çeşitliliği parlamentarizm. Bununla birlikte burjuvazinin şu ya da bu kesiminin çıkarlarının burjuva sınıfının genel ve sürekli çıkarlarına bağlı olması gerektiğinden burjuvazi parlamentonun haklarını sınırlandırır. Yürütmeyi yasamadan ve devlet yönetimini parlamentonun denetiminden ayırır. burjuvazinin sonradan genel oy hakkına 19. yüzyılın ortasında parlamentarizme yönelmesi de çok açık nedenlere bağlıdır. Gerçekte sınıf savaşı mı gelişir, proletarya siyasal haklar isteminde bulunur. Kamuoyunun önemi artar. Çünkü kamuoyu yeni, etkin, büyük sanayinin geliştirdiği tabakalara yayılır. Demokratik cumhuriyet o zaman sınıf egemenliğini gizler. Nasıl ki iş günü sonunda ödenen ücret sınıf sömürüsünü gizlerse. Üstelik demokratik cumhuriyet burjuvazi için henüz tehlike arz etmemektedir. Çünkü proletarya o çağda ideolojik olarak burjuvaziden bağımsız değildir. Onun için dizginleri burjuvazinin elinde olan demagogların aracılığıyla proletaryanın oylarını ele geçirmek ve uygun olan bir oylama sistemiyle genel seçimlerin sonuçlarını değiştirmek kolaydır. Ayrıca milletvekili olmak için asgari bir öğrenim gerekmez mi? Ve demokratik burjuvazi yığınları demokratik bir doğrultuda siyasal bakımdan eğitmek için en ufak bir hizmette bulunmaktan kaçınır. Daha sonra zorunlu ilk eğitimi doğrudan doğruya yığınları burjuvaziye karşı bir saygı duygusuyla yetiştirmek görevini yerine getirecektir. En sonu seçmenlere karşı yaptıkları vaatlerle parlamentodaki işleri arasındaki çelişki, yığınlarla burjuvazi arasındaki çıkar karşıtlığını yansıtan çelişki, burjuva siyasetçilerinin bir kuralıdır. Kısacası bu çağda genel oy hakkı burjuvaziye zarardan çok yarar sağlar. Onu kabul ederek yığınlarla bağlarını sıklaştırır. Yığınlar yanında kendini popüler kılar ve böylece siyasal bakımdan kendini kuvvetlendirir. Cavour, liberal bir büyük burjuva hep şöyle demez miydi? Meclislerin en kötüsü kulislerin en iyisinden daha iyidir. Bu sözlerle bir kamuoyu desteğinin sergilendiği bir parlamento vitrininin burjuvazi için yararına işaret etmek isterdi. Ayrıca şu sözleri de söylüyordu. Kendimi hiçbir zaman meclislerin tatilde oldukları zamanlardaki kadar zayıf hissetmedim. Lenin şöyle yazmıştı. Demokratik cumhuriyette zenginliğin sınırsız gücü daha güvenlidir. Çünkü artık kapitalizmin siyasal dış görünüşündeki kusurlara bağımlı değildir. Demokratik cumhuriyet, kapitalizmin olanaklı olan en iyi siyasal biçimidir. Esasen sermaye, demokratik cumhuriyeti ele geçirdikten sonra iktidarını öyle sağlam, öyle emin bir biçimde kurar ki, burjuva demokratik cumhuriyetindeki hiçbir kişi, kurum ya da parti değişikliği onu sarsamaz. Bu demektir ki genel seçim burjuva devletinde emekçilerin çoğunluğunun iradesini tam olarak ortaya koymak ve iradenin gerçekleşmesini sağlamak yeteneğinde değildir. Bu o kadar doğrudur ki eğer genel seçimin bunları yapabilecek duruma gelmesi tehlikesi baş gösterirse, burjuvazi örneğin kısmi temsili kaldırarak seçimin etkisini yıkmakta kusur etmez. Çoğunluk sistemi ortak liste usulü, Gasperi'nin İtalya'da, Adenauer'un Almanya'da örneğini verdikleri daha da utanmazca hileler, burjuvaziye göre bütün bunlar genel oylamanın halkın iradesini ortaya koymasını önlemek için mubahtır. Maris Torres, burjuva demokratik cumhuriyetinde devlet biçimi ile içeriği arasında var olan çelişkiyi şu biçimde nitelemiştir. En demokratik kapitalist devletlerde yasaların tanıdığı eşitlik ile olguların ortadan kaldırdığı eşitlik arasında halklara demokratik özgürlükler veren anayasalarla bu özgürlüklerin kısıntısız kullanılmasını önleyen yoksulluk arasında biçimsel, görünürde özgürlük ile gerçekte var olan bağımsızlık arasında durmadan çelişki patlak verir. Bu gene de ileride de göreceğimiz gibi hiçbir zaman faşizme malzeme sağlayan oportunist sosyal demokrat liderlerin ileri sürdükleri gibi proletarya burjuva devletinin demokratik niteliklerine kayıtsız olmalıdır demek değildir. B. Proletarya ve özgürlükler. Kapitalizmin genel bunalım döneminde, emperyalizmin çelişkileri daha da derinleştiğinde, saldırı savaşlarının hazırlığı burjuvazi için her zamandan daha çok günün konusu olur. Emperyalist devletler arasındaki savaşın hazırlıklarına, sosyalist ülkelere karşı, işçi sınıfı iktidarının kurulduğu ülkelere karşı savaş hazırlıkları eklenir. Emperyalistler elbette ki kapitalizmi en az tehlikeye atmak koşuluyla, kapitalizmi kurtarma çaresi olarak bunalıma ve rejimin çelişkilerine çözüm yolu olarak savaşı istemezlik edemezler. Ama emperyalizmin savaşların nesnel nedeni olduğu doğru ise de bir saldırının başlaması aynı zamanda öznel koşullara da bağlıdır. Burjuvazi geleceğin erlerini saldırıya hazırlamalıdır. Ulusun çoğunluğunu emperyalizm davasına kazanması gerekir. Bunun için de işçi sınıfının barış uğruna savaşın veren, emperyalizme karşı duran, sosyalizm ilkesini savunan bilinçli bölümünü susturmak zorunludur. Hiçbir burjuvazi bu çağda gerisini güven altına almadan kendi işçi sınıfına ve kendisine yedek kuvvet olarak hizmet eden, ezdiği sömürge halklarına boyun eğdirmeden savaşa atılamaz. Bu zorunluluğa faşizm yanıt verir. Faşizm ayrıca kapitalist çelişkiyi hızlandırarak iktisadi bunalımın etki ve sonuçlarını orta burjuvaziye yükleyerek ve onun her türlü siyasal anlatım olanaklarını şiddetle yasaklayarak kapitalizmi kurmak çabasından ibaret olan bir iktisadi siyasetin araçlarını verir. Bu orta burjuvazinin yıkımı toplumsal bir demagojiyi besler. Faşizm işçi sınıfına hitap ederken kendisini devrimci kapitalistlere karşı ilan eder. Ama yoksullaşmış orta sınıflara hitap ederken savaş sayesinde savaş açmakla, emperyalist yayılmayla, yaşam alanı ile tazminat elde etmeyi önerir ve ulusal demagojiyi şovenizmi sunar. İşte bunun içindir ki iki demagojiyi birleştirerek kendisini nasyonel sosyalist ilan eder. Faşizm, antikapitalist demagojiyi ulusal ve ırksal nefretle birleştirdiğine göre Yahudi düşmanlığı bu iki demagojinin özü olmaktan başka bir şey değildir. Faşizm, mali oligarşinin ortaksız egemenliğini, onun en gerici, en şoven, en emperyalist unsurlarının açık terörist diktatörlüğünü temsil eder. Bunlar diktalarını yalnız işçi sınıfına değil bütün kapitalist ekonomiye kabul ettirirler. Burjuvazi bu devlet biçimini kabul etmekle, devletin ekonomi üzerindeki karşı etkisi sayesinde, esas biçimi üretici güçleri tahrip etmek olan savaşın etkisi sayesinde, kapitalizmin can çekişme dönemini uzatır. Faşizm savaşa hazırlanıştır ve savaşın kendisidir. Faşizm daha savaşa hazırlık döneminde burjuva demokrasisinin tasfiyesi demektir. Faşist devlet, burjuvazinin savaş seçimini yapmalarını empoze etmek üzere toplumun yükselen sınıflarının karşısına dikmek isteyeceği aşılmaz bir engeldir. Faşizm, diyor Maristores, işçi sınıfına karşı kanlı terördür. İşçi örgütlerinin tahrip edilmesidir. Sınıf sendikalarının dağıtılmasıdır. Devrimci partilerin yasaklanmasıdır. İşçi ve devrimci militanların toplu halde tutuklanmasıdır. İşçi sınıfının en iyi unsurlarının işkenceye uğratılması, öldürülmesidir. Faşizm, hayvanlığın zincirinden boşanmasıdır. Orta çağ programlarına dönüştür. Bütün kültürün yok edilmesidir. Bilgisizliğin egemenliğidir. Kan dökücülüktür. Faşizm lanetli, iğrenç bir savaştır.